Ayrım 18, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 225. Wallander yaşlandıkça daha baskıcı bir kişilik geliştirdiğini düşünüyordu. Her şey kendisini endişelendiriyordu. Bayban'ın Tallinn'e gitmesinden, kendisinin hastalanabileceğinden, mesai saatini kaçırarak uykuya dalabileceğinden ya da arabasının bozulabileceğinden endişe edip duruyordu. Etrafına gereksiz yere endişeyle dolu bir duvar örüyordu. Mats Ekholm'ün belki kendisine psikolojik açıdan yardımı dokunabileceğini ve daha ortada bir sorun yokken varmışçasına yaşamaktan kendisini kurtarabileceğini yüzünü buruşturarak düşündü. Aralık kapıdan Svedberg başını uzatıp içeri girdiğinde düşünceleri bölündü. Wallander arkadaşının güneşte fazla kaldığını fark etti. Keli, alnı ve burnu kıpkırmızıydı. ''Hiç ders almayacağım.'' dedi Svedberg. ''Güneş yanıkları canımı acıtıyor.'' Bu sözlerle birlikte Wallander'in aklına geçen gün yüzüne indirilen tokatın verdiği o yanma duygusu geldi ama bu konuyu açmadı. ''Dün Wettersted'in komşularıyla görüştüm.'' dedi Svedberg. ''Onun sıklıkla yürüyüşe çıktığını öğrendim. Bazen sabahları bazen de akşamları çıkarmış. Her zaman kibar biriymiş ve yolda rastladıklarına mutlaka selam verirmiş.'' Ama komşularıyla görüşmezmiş. Geceleri de yürüyüşe çıkar mıymış? Svedberg notlarına bir göz attı. Kumsala inermiş. O zaman o akşam da her zamanki gibi yürüyüşe çıkmış demek ki. Söylenenlere bakılırsa evet. Wallander başını tamam dercesine salladı. Ben de böyle düşünmüştüm zaten. Galiba ilginç bir şey var diye sürdürdü konuşmasını Svedberg. Lance adında emekli bir memur 20 Haziran pazartesi günü bir gazetecinin kapısını çaldığını söyledi. Wettersted'in evine nasıl gideceğini sormuş. Lance gazeteciyle fotoğrafçının Wettersted'de söyleşi yapacaklarını anlamış. Bir başka deyişle ölmeden önceki son gününde evinde yalnız olmadığı anlaşılıyor Wettersted'in. Ve bununla ilgili fotoğraflar da var demek dedi Wallander. Hangi gazeteymiş?
Hangi gazete olduğunu bilmiyor.
Birini telefonun başına oturt ve gazetelere telefon ettir. Önemli olabilir. Svedberg başını tamam dercesine sallayarak odadan çıktı. O güneş yanıklarına krem sürmeyi de sakın unutma diye seslendi arkasından Wallander. Çok kötü görünüyor. Svedberg gittikten sonra Wallander Nüyberg'i aradı. Nüyberg birkaç dakika sonra içeri girerek Kızıl Maske adlı çizgi roman serisinin yırtık sayfasını aldı. ''Adamının bisikletle geldiğini sanıyorum.'' dedi Nüyberg. ''Binanın arkasında bir bisikletin ya da motosikletin uzun bir süreden beri durduğunu gösteren bazı izler bulduk. Ayrıca bakım işlerinin yapıldığı binada çalışan herkesin arabası olduğunu da saptadık.'' Wallander'in gözünün önünde bir görüntü canlanır gibi oldu ama sonra yine kayboldu. Nüyberg'in söylediklerini not defterine yazdı.
''Bunları ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu Nüyberg. İçinde çizgi roman dergisinin yırtık sayfaları olan poşeti göstererek.
''Parmak izlerini al.'' dedi Wallander. ''Diğer izlere uyabilir.''
''Oysa ben yalnızca çocukların Kızıl Maske okuduğunu sanırdım.''
''Hayır.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Yanılıyorsun.'' Nüyberg gidince Wallander bir an için ne yapması gerektiğini kestiremedi. Rüdberg ona bir polisin her zaman en önemli olan konuyla ilgilenmesi gerektiğini söylemişti. İyi de bu en önemli konu hangisiydi acaba? Her şeyin bulanık olduğu bir soruşturmanın içindeydiler ve her şey birbirinden önemliydi. Wallander o anda en önemli konunun sabrına güvenmesi olduğunu hissediyordu. Koridora çıkarak Mats Ekholm'e çalışması için verilen odanın kapısını vurdu. İçeriden gelen Ekholm'ün sesini duyunca kapıyı açtı. Ekholm ayaklarını masanın üstüne koymuş bir şeyler okuyordu. Başıyla masasının karşısındaki koltuğu işaret ederek kağıtları masanın üstüne bıraktı. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Wallander.
''Pek iyi sayılmaz.'' diye karşılık verdi Ekholm. ''Bu kişinin kimliğini saptamak kolay değil. Elimizde daha fazla bilgi olmamasına üzülüyorum.''
''Bir başka deyişle cinayetlerin süreceğini mi düşünüyorsunuz?''
''Doğruyu söylemek gerekirse o zaman işimiz belki biraz daha kolaylaşabilir. FBI tarafından yönetilen seri cinayetlerle ilgili Amerikalıların yaptıkları araştırmaların birçoğunda ipuçları ancak üçüncü ya da dördüncü cinayetten sonra ortaya çıkar.'' O vakte kadar da yaşanan vakalardaki geçersiz ipuçlarını bir kenara atar ve geçerli olanların üstünde çalışmaya başlarsınız. Ve bizim şu an ihtiyacımız olan da bu geçerli ipuçları işte. Bu ipuçlarını bir ayna gibi kullanarak bunları gerçekleştiren beynin arkasında neler yattığını ortaya çıkarabileceğiz.
Çizgi roman okuyan bir yetişkin hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ekol kaşlarını kaldırdı. Bunun bizim olayımızla bir ilgisi var mı?
Olabilir. Wallander bir gün önceki delillerden söz etti. Ekol bunu dikkatle dinliyordu.
Duygusal toyluk ya da duygusal anormallik genellikle her zaman yenilenen davranışlar sergileyen kişilerde söz konusudur dedi Ekol. Bu tür insanlar diğer insanların değerini anlama yeteneğinden yoksundurlar. Zaten bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadıklarından diğerlerinde neden oldukları acılara bir tepki göstermezler.
Ama Kızıl Maske okuyan tüm yetişkinler katil değil dedi Wallander.
Günümüzde de birçok örnekle açıklandığı gibi seri cinayetler işleyen katillerin aynı zamanda birer Dostoyevski uzmanı olduğu bilinen bir gerçektir diye karşılık verdi Ekol. Yapbozun bir parçasını almalı, bir yere uyup uymadığına bakmalısın ya da parçanın tümüyle farklı bir yapbozun parçası olup olmadığına.
Wallander sabırsızlanmaya başlamıştı. Ekholm'le felsefi içerikli tartışmalara girecek zamanı yoktu. Artık raporları okuduğunuza göre ne tür bir sonuca ulaştınız?
Aslında bir tek şeyden eminim diye karşılık verdi Ekholm. Bir cinayet daha işleyecek.
Wallander bu sözlerin arkasından bir açıklama gelir umuduyla bekledi ama gelmedi. Neden?
Böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
Neden dedi bir kez daha Wallander. Kafanızdaki düşüncelerinizi anlatın bana. Katil yetişkin biri diye karşılık verdi Ekol. Kurbanların yaşlarını düşününce katilin onlarla bir tür alıp veremediği bir şeylerin olduğunu görüyorum. Bence katil en az 30 yaşlarında olmalı, belki daha da büyük. Kendisini efsanevi bir kişilikle, belki bir kızılderiliyle özdeşleştirdiğini varsaydığımızda, fiziksel açıdan son derece güçlü kuvvetli olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Hem çok dikkatli hem de çok kurnaz. Bu da onun her şeyi eline boyuna hesapladığını gösterir. Sıradan basit bir yaşam sürdürdüğünü sanıyorum. İç dünyasındaki yoğun acıyı hiçbir özelliği olmayan sıradan bir görünüşün arkasında saklıyor.
Ve bir cinayet daha işleyecek öyle mi?
Ekol ellerini iki yana açtı.
Umarım yanılırım ama ne düşündüğümü sordun ben de söyledim.
Wetterstedt ile Karlman cinayetleri arasında 3 gün var dedi Wallander. Eğer cinayetlerinin arasına 3 günlük bir süre koyuyorsa bugün bir cinayet işlemesi gerekiyor.
Bu şart değil. Kurnaz olduğu için zaman unsuru onda yaşamsal bir önem taşımaz. Başarıdan emin olduğunda cinayetini işler. Öte yandan bugün bir şeyler olabilir ama bu haftalar hatta yıllar da sürebilir.
Wallander'in başka sorusu yoktu. Ekholm'e bir saat sonra soruşturma ekibinin yapacağı toplantıya katılmasını rica etti. Odasına döndü. Ekholm'ün söyledikleri endişesini arttırmıştı. Aradıkları ama hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmedikleri katil yeniden ortaya çıkabilirdi. Nüyberg'in anlattıklarını yazdığı not defterini çıkardı ve gözünün önünden geçen belli belirsiz görüntüleri yakalamaya çalıştı. Wallander bunların çok önemli olabileceğini düşünüyordu. Bu görüntülerin bakım işlerinin yapıldığı binayla bir ilgisi olduğundan emindi ama ne olduğunu çıkaramıyordu. Sonra toplantı odasına gitti. Rüdberg'i çok özlediğini düşünüyordu. Wallander toplantı masasındaki her zamanki yerine oturdu. Çevresine bakındı. Toplantıya katılması gereken herkes gelmişti. Herkesin yüzünde dikkatli ve ilgili bir ifade vardı. Soruşturmada somut adımlar atmak için sabırsızlanıyorlardı. Wallander onların az sonra hayal kırıklığına uğrayacağını biliyordu. Ama bu hayal kırıklığını dışarı yansıtmayacaklardı. Toplantı odasındakilerin tümü profesyoneldi. Kafa derisi yüzme olayında son 24 saat içinde olanları gözden geçirerek işe başlayalım dedi. Kafa derisi yüzme olayında demeyi tasarlamamıştı, ağzından çıkıvermişti. Ama o andan itibaren de ekip bu soruşturmayı hep o adla anmaya başlamıştı. Koşullar başka türlüsünü gerektirmediğinde Wallander raporunu en son veren kişi olurdu. Bu davranışının nedeni ise herkesin söyleyeceklerini dinleyip özetini çıkarmak istemesiydi. Söze ilk başlayan her zaman Höglund olurdu.
Scoglund hırdavat mağazasından gelen faksı göstererek söze başladı. Karlman'ın hapse girdiği eşi Anita tarafından onaylanmıştı. Höglund, Karlman'ın Wetterstede yazdığı ileri sürülen mektupların bir kopyasını bulmak için kollarını sıvamıştı. ''Ne var ki tüm bunlar çok uzun yıllar önce olmuş.'' dedi Höglund sözlerini tamamlarken. ''Dosyaların ve arşivlerin son derece düzenli olduğu bir ülkede yaşamamıza karşın yine de 20 yıldan fazla bir zaman önce yazılmış evrakın ve gerçekleşmiş olayların izini sürmek zaman alacaktır. Ayrıca bilgisayarların yaşamımıza girmediği günlerden söz ettiğimizi de göz ardı etmemek gerek.''
''Yine de bu izi sürmek zorundayız.'' dedi Wallander. ''Wetterstedt ile Karlman arasındaki ilişki soruşturmada yaşamsal önem taşıyor.''
''Arayan adam.'' dedi Svedberg güneş yanığı burnunu kaşıyarak. ''Neden adını vermedi? Faks göndermek için kim bir mağazanın kapısını kırar ki?''
''Bunu ben de düşündüm.'' dedi Höglund. ''İlgimizi başka bir yöne çekmek istediğini düşünüyorum. Ayrıca kimliğini saklamak istemesinin birçok nedeni olabilir.'' Bu nedenlerden biri adamın çok korkmuş olması da olabilir.
Odada derin bir sessizlik oldu. Wallander Höglund'un doğru yolda olduğunu hissediyordu. Konuşmasını sürdürmesi için başını salladı.
Elbette tüm bunlar varsayım yalnızca. Wetterstedt ile Karlman'ı öldüren kişinin kendisini tehdit ettiğini hissediyor belki de. Dolayısıyla bizlerin katili bir an önce yakalamamızı istiyor. Tabii tüm bunların kendi kimliğini ortaya çıkarmadan gerçekleşmesinden yana olduğu çok belli.
Ama yine de daha somut davranmalıydı dedi Martinson.
''Belki davranamadı.'' diye karşı çıktı Höglund. ''Korktuğundan bizimle bağlantı kurduğu konusundaki içgüdülerimde haklıysam o zaman büyük olasılıkla bildiği her şeyi de bize anlattı.''
Wallander elini kaldırdı. ''Bunu daha da ileriye götürelim.'' dedi. ''Bize faks yollayan adam Karlman'la ilgili bilgi veriyor. Wetterstedt'le ilgili değil. Bu çok önemli bir nokta.'' Karlman'ın Wetterstedt'e mektup yazdığını ve Karlman hapisten çıktıktan sonra da buluştuklarını ileri sürüyor. ''Böylesi bir şeyi kim bilebilir?''
''Hapishane arkadaşlarından biri olmalı.'' dedi Höglund.
''Ben de böyle düşünüyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Öte yandan adamın korktuğu için bizlerle bağlantı kurduğunu ileri sürüyoruz.'' ''Karlman'la yalnızca hapishane arkadaşı olsaydı ileri sürdüğümüz bu görüş doğru olur muydu?''
''Dahası da var.'' diyen Höglund sözlerini sürdürdü. ''Karlman hapisten çıktıktan sonra onun Wetterstedt'le buluştuğunu da biliyor.'' Bu da ilişkilerinin sürdüğünü gösterir.
Bir şeye ya da şeylere tanıklık etmiş olmalı dedi o ana kadar ağzını açmadan oturan Hanson. 25 yıl sonra bu da iki cinayetin nedeni olmuş olmalı.
Wallander masanın diğer ucunda sessiz sedasız oturan Mats Ekholm'e döndü. 25 yıl oldukça uzun bir zaman.
Bazen insan intikam almak için daha da uzun zaman bekleyebilir dedi Ekholm. Psikolojik incelemelere bakılacak olursa bu konuda herhangi bir zaman kısıtlaması olmadığını görürsünüz. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan kişilerin canları istediği zaman intikamlarını aldıkları kriminolojideki en eski doğrulardan biridir. Eğer buradan intikam söz konusuysa tabii.
''Başka ne olabilir ki?'' dedi Wallander. ''Burada bir hırsızlık söz konusu değil. Ne Gustav Wetterstedt ne de Karlman cinayetinde böyle bir şey oldu.''
''Cinayet güdüsünün arkasında birçok neden yatabilir. Yalnızca bir tutkudan ötürü işlenen bir cinayetin temelinde bile ilk bakışta görünmeyen bir güdü söz konusudur. Seri cinayetler işleyen bir katil bizlerin kesinlikle anlayamadığı nedenlerden ötürü kurbanları seçebilir.'' Örneğin kafa derilerinden yola çıkarak kendi kendimize katilin acaba özel bir tür saçın peşinde olup olmadığını sorabiliriz. Çekilen fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla Wetterstedt ile Karlman'ın beyaz ve gür saçları vardı. Hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Polis olmamakla birlikte soruşturmadaki polis yöntemleri söz konusu olduğunda ilişki kurma konusunun şu anda en önemli konu olduğuna ben de yürekten katılıyorum.
''Tümüyle yanlış yolda olduğumuz söz konusu olabilir mi?'' diye sordu Martinson birden. ''Kim bilir, belki de katil Wetterstedt ile Karlman arasında simgesel bir bağ olduğunu düşünüyordur. Biz gerçekleri bulup çıkardıkça belki de katil bizlerin asla göremediği simgesel bir bağı görüyordur. Hep mantıktan hareket eden aklımızın kesinlikle algılayamadığı bir şeyi.''
Wallander, Martinson'un soruşturmayı rayına oturtma yeteneğine sahip olduğunu biliyordu.
Bizlerden farklı bir şeyler düşündüğün ortada, devam et. Martinson omuz silikti, söylediklerini geri almak ister gibi gönülsüzce konuştu.
Wetterstedt ve Karlman varlıklı kişiler. Her ikisi de toplumun kaymak tabakasını oluşturuyor. Hem siyaset hem de ekonomik gücün simgesel bir temsilcisi olarak bence çok iyi seçilmişler.
Burada siyasi bir güdüden mi söz ediyorsun diye sordu Wallander şaşkınlıkla.
Hiçbir şeyden söz ettiğim yok. Söylediklerinizi dinliyorum ve yüksek sesle düşünüyorum. Ben de bu odadaki herkes gibi yeni bir cinayetin işlenmesinden korkuyorum.
Wallander masanın çevresinde oturanlara baktı. Tübünün de yüzü solgundu. Güneş yanığı Svedberg hariç. Ancak o zaman onların da en az kendisi kadar korktuklarını fark etti. Toplantı saat 10'da bitti ama Wallander Martinson'a gitmemesini söyledi. Kızla ilgili soruşturma nasıl gidiyor? Dolores, Maria, Santa Ana yani. Hala Interpol'den yanıt bekliyorum.
Biraz sıkıştır onları.
Martinson arkadaşına şaşkınlıkla baktı. Onu ayıracak zamanımız var mı?
Hayır ama soruşturmayı da yarım bırakamayız.
Martinson Interpol'e en kısa zamanda Dolores Maria Santana ile ilgili bilgi istediğini bir kez daha iletecekti. Wallander odasına giderek Lars Magnusson'u aradı. Magnusson'un telefona yanıt vermesi uzun sürdü. Wallander arkadaşının sesinden sarhoş olduğunu anladı.
Sohbetimize bıraktığımız yerden devam etmek istiyorum dedi. Çok geç saatlerde arıyorsun diye karşılık verdi Magnusson. Günün bu saatinde sohbet edemem.
Hemen kendine kahve yap dedi Wallander ve içki şişelerini bir kenara kaldır. Yarım saat sonra oradayım. Magnusson'un itirazlarına kulak asmayarak telefonu kapattı. Bir polisin masasına bıraktı, iki otopsi raporunu okudu. Yıllar Wallander'e patologların ve adli tıp doktorlarının karmaşık raporlarını deşifre etmesini öğretmişti. Yıllar önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir kursa da katılmıştı. Kurs Uppsala'daydı ve Wallander otopsinin yapıldığı salonda bulunmanın nedenli tatsız bir deneyim olduğunu hala unutmamıştı. Otopsi raporlarında garip bir şey yoktu. Raporları bir kenara koyarak camdan dışarı baktı. Peşine düştükleri katili gözünde canlandırmaya çalıştı. Acaba neye benziyordu, nasıl biriydi ve şu anda ne yapıyordu? Canlandıramadı. Gözlerinde hiçbir görüntü canlanmadı. Bıkkın ve öfkeli bir şekilde yerinden kalkarak dışarı çıktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 235.